Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, bu siyasi tarih içerisinde Türkiye'nin demokrasiye geçiş sürecini, demokrasiye geçiş süreci içerisinde yapılan reformları, anayasal devlet olma çabalarını, siyasi mücadeleleri, bunun siyasi kişilerle, kurumlarla, siyasi fikirlerle ilişkilerini ele almaya, yorumlamaya çalışıyoruz. 19. yüzyıldaki Osmanlı-Türk modernleşmesinin sonucu olarak bu Türkiye'deki demokratikleşme çabaları bilhassa 2. Meşrutiyet'ten sonra ciddi bir ivme kazanıyor. Bu 19. yüzyılın, 20. yüzyılın başındaki 2. Meşrutiyet'teki birikim, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye'ye yol gösteren bir tecrübeye dönüşüyor. Bu yol gösterme, bu tecrübe önemli. Çünkü bu dönem 1. Dünya Savaşı ile 2. Dünya Savaşı arasındaki dönem, dünyada demokrasilerin her bakımdan güç kaybettiği bir dönem. Bu dönemde nasyonel sosyalizm, faşizm, Sovyet tipi sosyalizm gibi ve bunların mücadelesinden kaynaklanan iç savaşlar, diktatörlükler gibi gerçekten dünya, Avrupa çok zor dönemler geçiriyor. Türkiye'de bu havadan ister istemez etkileniyor ama bu havadan çok daha fazla etkilenmesine yönelik bir takım zümrelerin, grupların, elitlerin, dışarıdan yürütülen telkinlerin etkisinin nispeten az olması ve Türkiye'nin daha sonra demokrasiye, çok partili hayata geçebilmesi biraz da bu birikim sayesinde mümkün oluyor. Yani 19. yüzyıldaki reform hareketlerinin, 2. Meşrutiyet'in, milli mücadelenin demokratik havası, meclis, anayasal devlet, hürriyet ve buradaki yürütülen siyasi mücadelenin siyasi liderlere, sadece onlara değil, aydınlara, bürokratik elitlere de verdiği, çizdiği çerçeve bir yanlışlardan uzak durma gayretini de beraberinde getiriyor. Bilhassa tek parti döneminin ilk lider kadrosu Mustafa Kemal Paşa gibi, İsmet Paşa gibi önemli isimlerin bu tür savrulmalardan uzak durma gayretinin altını çizmek lazım bu birikim sayesinde. Evet, 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sının yenileceğinin belli olmasıyla beraber ve Sovyetler Birliği'nin Türkiye'ye yönelik iyi niyetli olmayan yaklaşımların ortaya çıkmasıyla beraber Türkiye çok partili hayata geçiş süreci alıyor. Çünkü çok partili hayata geçiş süreciyle hem Sovyetler karşısında Batı güvenlik şemsiyesinin alınacağı düşünüyor, hem de bu tek parti döneminde ortaya çıkan büyük muhalefetin, gayrimemnunluğun netice itibariyle kendisini meşru yollardan ifade etmesinin rejimin, ülkenin ve ülkeyi yönetenlerin geleceği bakımından hayırlı olacağını İsmet Paşa ve etrafındakiler değerlendiriyorlar. Bu iki dinamiğin, yani dış ve iç dinamiğin birleşmesiyle çok partili hayata geçiliyor. Ama bu da kolay bir dönem olmuyor, kolay bir süreç olmuyor. İşte Demokrat Parti kuruluyor. 1946'da erken seçim yapılıyor. Erken seçimde bir tür baskın seçim. Demokrat Parti henüz teşkilatlarını kurmadan yapılan bir seçim. Ama buna rağmen Cumhuriyet Halk Partisi tek parti döneminin alışkanlıklarının dışına çıkamadığı için 46'da büyük bir seçim yolsuzluğu söz konusu oluyor. Diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi siyasi yelpazenin herkesi içine alacak şekilde genişlemesinden rahatsız, yaklaşan soğuk savaşın işaretleri ortaya çıkıyor. Sovyet tipi sosyalistlerin, solun siyaset yelpazesinde yer almasını engelleyecek bir takım hamleler içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi. Bu hamleler işte bazen Tan gazetesinin basılması gibi gayrimeşru yol yöntemler üzerinden, bazen de bir takım partilerin, dergilerin kapatılması gibi meri hukukun imkanları kullanılarak gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede önemli gelişmeler yaşanıyor. İşte iki sosyalist parti kuruluyor, sendikalar kuruluyor. Onların üzerinde netice itibariyle yürütülen soruşturmalarla bu tecrübenin gelişmesini engelleyecek, siyasette solun yelpazede yer almasını engelleyecek bir hamle söz konusu. Keza sol basına ciddi bir göz daha veriliyor. Burada yürütülen davalar söz konusu. Basın kanununun 50. maddesi değiştiriliyor. Bu kanunla beraber Cumhuriyet Halk Partisi tarafından mecliste 20 Eylül'de kanun çıkarılıyor. Bu kanuna göre gazete ve dergi kapatma yetkisi Bakanlar Kurulu'ndan alınarak mahkemelere devrediliyor. Tek parti döneminde bu Bakanlar Kurulu'nun bir yetkisiydi. Şimdi bu rejimdeki değişikliğin bir göstergesi, bu yetki mahkemelere devrediliyor. Ama bu tarihe kadar basında tutuklamalar, yargılamalar, kapatmalar devam ediyor. İşte Tan Gazetesi hakkında birbiri ardına davalar açılıyor. 2 Ocak'ta Yeni Sabah'la birlikte Tan Gazetesi'ne açılan dava 22 Ocak'ta mahkumiyetle sonuçlanıyor. Hükümetin manevi kişiliğine hakaretten açılan davada Yeni Sabah gazetesi sahibi Cemalettin Saracoğlu, yayın müdürü Sami Karayel, Tan Gazetesi sahibi ve müdürü Lütfü Dördüncü ve başyazarı Zekeriya Sertel 3,5 ay hapis cezası alıyorlar. 20 Şubat'ta ise Tan Gazetesi'nden Lütfü Dördüncü, Zekeriya ve Sabiha Sertel ve Yeni Dünya başyazarı Cami Baykut hükümete ve meclise hakaretten tutuklanıyorlar. İkinci bir dava açılıyor. 23 Mart'ta Sabiha ve Zekeriya Sertel 1'er yıl, Cami Baykut 10 ay, Lütfü Dördüncü 9 ay hapis cezasına çarptırılıyor. Her iki dava da Yargıtay'ca bozuluyor. Gazeteciler serbest kalıyor. 25 Temmuz'da sık yönetim seçim sonuçlarında yanlış bilgi verdikleri gerekçesiyle Yeni Sabah ve Gerçek gazetelerini süresiz kapatıyor. Bu arada sık yönetim var. Yani çok partili hayata geçiliyor, seçimler oluyor vesaire, ama diğer taraftan bu 2. Dünya Savaşı dönemince uygulanan sık yönetim devam ediyor. Sık yönetim varlığı demokratik bir adım sayılabilecek basın kanununun işlemesini engelliyor. 16 Aralık'ta iki sosyalist parti, yani Türkiye Sosyalist Partisi ve Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi ile birlikte mevcut iktisadi ve sosyal düzeni bozucu yayın yaptıkları gerekçesiyle parti yayın organları Ses, Gün, Yığın, Dost, Sendika gibi dergiler süresiz aynı gerekçeyle Yarın Gazetesi ve Gerici Fikirler içerdiği gerekçesiyle de Büyük Doğu Dergisi 4 ay süreyle sık yönetim tarafından kapatılıyor. Görüldüğü gibi sadece sol değil, aslında siyasi yelpazenin sağına da aşırı gördüğü kesimleri Cumhuriyet Halk Partisi engellemeye, kapatmaya, baskılamaya çalışıyor. Zaten bundan bir süre önce 3 Mayıs 1944'te milliyetçiler üzerinde böyle bir baskı söz konusu olacak. Yargılamalar, işte bu dergiler etrafındaki baskılar artacak. Bir takım muhafazakar yayın organları, işte Büyük Doğu bunlardan birisi, bu anlamda bir baskı görüyor. Diğer taraftan Türkiye'nin Batı ile ilişkileri, bilhassa Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri gelişiyor. Bunun çok önemli sembolik bir etkisi Missouri gemisinin İstanbul'a gelişi olacak. Japonların Yamato zırhlısından sonra dünyanın en büyük savaş gemisi olan ve Washington'da ölen büyükelçi, Türkiye Büyükelçisi Münir Ertegün'ün naaşını taşıyan Missouri 5 Nisan'da İstanbul'a geliyor. Missouri'nin gelişi Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı sırasında yürüttüğü tarafsızlık politikası sonucu ortaya çıkan diplomatik yalnızlığının sona ermesi anlamına geliyor. 2. Dünya Savaşı sırasında İngilizler, müttefikleri olan Türkiye'nin kendi yanlarında savaşa katılması gerektiğini, Sovyetler Birliği de Türkiye'nin tarafsızlığının Almanya'ya yaradığını savunuyorlardı. Bu nedenle Sovyetler Birliği 7 Kasım 1945'te Dolan Türk-Sovyet anlaşmasını yenileme görüşmelerine başlamadan önce Boğazların ortaklaşa savunulması, Osmanlılar döneminde alınan bazı toprakların iadesi gibi kabul edilmesi imkansız şartlar öne sürdü. Bu Türkiye'nin üzerinde o dönemi anlatan Metin Toker'in bir kitabı var. Bir kabus gibi etki uyandırdı. Türkiye'nin Batı'yla, NATO'yla ilişkiler kurmasının, NATO'ya girmesinin en önemli sebebi de bu kabus olacak. Bunu daha sonraki programlarda daha geniş olarak ele almak faydalı olacaktır. Burada kısaca değinerek geçeceğiz. Türkiye'nin diplomatik yalnızlığı ABD ile Sovyetler Birliği arasında artan ve kısa bir süre sonra soğuk savaşa dönüşen gerginlik döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nin Sovyetler Birliği'ne karşı güç gösterisinde bulunmaya istekli olduğu bir döneme rast geliyor. ABD arşivlerinde yapılan çalışmalarda Missouri'nin görünürde Washington'da ölen Büyükelçi Münir Ertegün'ün naaşını getirmek için gönderilmekle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nce Akdeniz'de Moskova'ya tedirginlik verecek bir gövde gösterisi olarak planlandığı anlaşılıyor. Zaten bir büyükelçinin cenazesini bir zırhlıyla getirmek gibi mecburiyet yok. Yani bu bile başlı başına Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye Sovyetler Birliği karşısında bir politik destek ve aynı zamanda Sovyetler Birliği'ni bir sınırlama çabası olduğunu anlamamıza yetecektir. Amerika Birleşik Devletleri önceleri Missouri'ye Atlas Okyanusu'ndaki 8. filoya bağlı gemilerin eşlik etmesini planladıysa da Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'nın İran konusunda aralarında çıkan gerginlik nedeniyle Sovyetler Birliği'nin bunu bir kışkırtma olarak niteleyeceği gerekçesiyle karşı çıkması üzerine bundan vazgeçiliyor. Gene de 8. filoya bağlı 2 kruvazör Missouri'ye eşlik ediyor. Yani aslında daha büyük bir filoyla gelmeyi düşünüyorlar. Ama bu aradaki İran iç savaşı dolayısıyla yaşanan gerginlik Amerika Birleşik Devletleri'ni yeniden düşünmeye sevk ediyor. Bu arada şunu da hatırlatalım. İran'da Sovyetlerin, komünistlerin taraf olduğu bir iç savaş yaşanıyor iktidarı ele geçirmek için. Bu bile Türkiye'nin üzerinde hissettiği tehdidin ağırlığını ifade ediyor. Çünkü aynı dönemde onun öncesinde işte Yunanistan'da da böyle bir iç savaş yaşanmış. Türkiye'nin doğusunda ve batısında, batının ve yeni soğuk savaşın tarafı olan Doğu bloğunun bir mücadelesi söz konusu. Evet, bu Missouri'nin gelişi ve Missouri'ye oradaki personele gösterilen ilgi Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkisinin Sovyetler Birliği tehdidi karşısında kazandığı boyutu ifade ediyor. Yani bu tabii tekraren söylemek lazım. Sovyetler Birliği evvelden sadece Kafkaslar'da Türkiye'nin komşusuydu. Bu İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin galip cephede yer almasıyla beraber Sovyetler Birliği Alman kuvvetlerini takip ederek Doğu Almanya'yı tırnak içerisinde kurtardı. Alman işgalinden kurtardı ama kendisi işgal etmeye başladı. Bu işgal Türkiye sınırlarına kadar geldi, Bulgaristan'a kadar. Romanya'yı, sonra Bulgaristan'ı, işte Polonya'yı, bu arada Çek Cumhuriyeti'ni giderek Almanya'nın doğu bölgesini, daha sonradan Doğu Almanya olarak nitelendirilecek bölgeyi işgal etti Sovyetler Birliği ve dolayısıyla bütün Doğu Avrupa'yı da Balkanlar'da yeni bir denge oluştu ve Sovyetler Birliği bütün Karadeniz havzasını kontrol etmekle beraber Türkiye'nin batıda da Bulgaristan üzerinden komşusu oldu aslında. Fiilen Bulgaristan diye bir devlet var ama fiilen orayı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin işgal ettiğini, yönettiğini, onların nezaretinde olduğunu bütün dünya biliyor. Tam bu ahvalde Türkiye'nin hem batıda hem doğuda hem de kuzeydeki komşusu Türkiye'yi adeta çevreleyecek iki iç savaşın tarafı oldu. Bu iki iç savaş İran'daki komünistlerin iktidarı ele almak için yürüttükleri bir iç savaş. Diğeri de Yunanistan iç savaşı. İkisinde de Batı'nın da desteğiyle Sovyet taraftarı komünistler kaybettiler. Ama netice itibariyle Türkiye'nin batısında ve doğusunda da Sovyetler Birliği tarafından kuşatılması ihtimali çok ciddi bir endişe kaynağına yol açtı. Bu endişe sadece Türkiye için değil, Batı için de geçerliydi. Bir de tabii şu görüldü. Yani Sovyetler Birliği eğer çerçevelenmezse, durdurulmazsa Yunanistan örneğinde olduğu gibi çok cüretkar ve Bulgaristan üzerinden açık denizlere, Akdeniz'e, sıcak denizlere inecek bir hamleyi yapabiliyor. Veya İran üzerinden Körfez'e inebilecek, Körfez üzerinden de Hint Okyanusu'na çıkabilecek bir hamleyi yapabiliyor ve bu tabiatıyla Batı'yı ciddi anlamda endişelendirdi. Türkiye'yi de endişelendirdiğini biraz önce ifade etmiştim. Bu endişeler Türkiye ile Batı arasında yeni bir ittifak oluşturdu. Zaten esasen Kırım Savaşı da böyle bir endişeden kaynaklanan Türkiye-Batı ittifakını beraberinde getirmişti. Ama halihazırdaki durum Kırım Savaşı'nın ötesinde güçlenen, yayılma istidadı gösteren bir, bu sefer adı yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği olan bir Rusya'yı gündeme getiriyor. Bu tabiatıyla ciddi anlamda bir endişe kaynağı oldu. Hani çok partili hayata geçildikten sonra bu sol kesim üzerinde kurulan baskılama, sınırlandırma, siyaset yelpazesinden, yer yer medyadan uzak tutma gayretlerinin arkasında da bu endişenin, Metin Toker'in ifadesiyle, bu kabusun meydana getirdiği büyük etkiyi dikkate almak lazım. Ama diğer taraftan da hani sonraki yıllardan da biliyoruz, bu endişe ve kabusun eğer dozajı aşılırsa işte bu sefer Türkiye-Batı ilişkilerinde başka problemlere yol açabiliyor. O yüzden bütün bu problemlere rağmen Türkiye'nin bir denge siyaseti izlemesi lazım geldiği çok erken tarihlerde yaşanan tecrübelerle karşımıza çıkıyor. Evet, bu çok partili hayata geçerken, bu geçiş sürecinde içeride olup bitenlerin, çok partili hayata geçiş sürecinde yaşanan bir takım tartışmaların aynı zamanda dış dinamiklerden de yakından etkilendiğinin işaretleri olarak bunları yeniden hatırlatmış olalım. Dolayısıyla Türkiye'nin içindeki mücadele, Sovyetlerin, Batı'nın birbiriyle mücadelesi çerçevesinde de muhakkak surette değerlendirilmesi gerekiyor. Değerli dinleyiciler, dünden yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz, hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim.
Dünden yarına Türkiye.